Kentin Gizli Öyküleri. Kentin isimsiz kahramanları ve ilham veren yaşamları. Sıradan insan öyküleri. Hazırlayan ve sunan Kenan Doğan.
Kentin Gizli Öyküleri programından sesimizin ulaştığı her yere, herkese merhaba. Ben Kenan Doğan. İki haftada bir salı günleri saatlerimiz 16'yı gösterdiğinde açık radyo mikrofonlarından sizlerle buluştuğumuz ve gerçek yaşamdan insan öykülerini, insan yaşam öykülerini konu aldığımız Kentin Gizli Öyküleri programı başlıyor efendim. Hepiniz hoş geldiniz programımıza. Her programda birbirinden değerli, kıymetli isimler kendi yaşam öykülerini bizlerle paylaşıyorlar ve bildiğiniz gibi Kentin Gizli Öyküleri programında konuk aldığımız kahramanlarımız, bu öykülerin, bu güzel ilham veren öykülerin kahramanları hep yaşamın içinden, mahallemizden, sokağımızdan, kentimizden insanlar. Bugün de yine tam da öylesine bir isim bizlerle birlikte ve bizler çok heyecanlıyız. Bugün kendisinin yaşamına yakından tanıklık edeceğimiz için, yaşam öyküsünü dinleyeceğimiz için. Konuğumuz sevgili Ali Yurtseven. Ali Bey, hoş geldiniz programımıza.
Merhabalar, hoş bulduk. Herkese selamlar.
Çok teşekkürler. Nasılsınız, iyi misiniz?
Teşekkür ederim Kenan Bey. Sizler de iyisiniz.
Bizler de çok iyiyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Programımıza konuk olup yaşam öykünüzü paylaşmak istediğiniz için, bunu kabul ettiğiniz için de size çok teşekkür ediyoruz. Bizi çok mutlu ettiniz.
Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
Peki Ali Bey, o zaman sormak istiyorum. Ali Yurtseven'in yaşam öyküsü nerede, ne zaman, nasıl başladı?
Benim yaşam öyküm 1967 yılında Ankara Cebeci Yargı Sokak'ta başladı. 6 Ekim 1967 doğumluyum. Terazi burcuyum. Terazi burcunun bütün özelliklerinde gösteren bir kişilik yapısına sahibim. Cebeci Yargı Sokak çok böyle güzel, hoş, güzel bir sokak. Değişmemiş, hala bozulmamış Ankara'nın nadide yerlerinden birisiydi. Ve hala da o sokağa gider gelirim.
Bir Ankaralı olarak hayatının lise yılları özellikle Ankara'da Kurtuluş Cebeci hattında geçmiş bir kişi olarak, bir Ankaralı olarak da söylediklerinizi çok yakından biliyorum. Cebeci'yi, eski Ankara'yı, eski Cebeci'yi ben de çok severim. O yıllarda sizin de bahsettiğiniz gibi Cebeci ve o sokaklar farklıydı. Birazcık o eski Ankara'yı, o dönemleri anlatır mısınız? Nasıldı sizin kendinizi bildiğiniz, gözünüzü açtığınız, çocukluğunuzu geçirdiğiniz o eski Ankara?
O zaman Ankara daha güzel, daha sakin ve daha nezihti. En azından şimdiki oluşabilecek trafik problemleri hiç yoktu. Genelde çocukluğumuz, kendimizi bildiğimizden bile, yani ilkokula başladığımızdan bu yana çocukluğumuz hep sokakta ve sokaklarda geçti. 4-5 arkadaş hep birlikte sokaklarda gezerek, tozarak geçti. Ankara o dönemde Cebeci benim yargı sokakta çok güzel ıhlamur ve kestane ağaçları vardı. Son döneme baktığımda bu ağaçların çoğunun kalmadığını gördüm ama ıhlamur ağaçları hala aynı şekilde devam ediyor. O ıhlamur ağaçlarının kokusu hala burnumda. Çocukluğumda 67 Ankara doğumlu olduğumu söyledim size. 7 yaşına gelene kadar çok zevkli, çok güzel bir çocukluğumuz geçti. Babamlar 1950-55 yıllarında Yugoslavya Cumhuriyeti'nden serbest göçmen olarak Ankara'ya geldiklerinde nasıl bir ülkede veya nasıl bir daha doğrusu ana vatanda nasıl yaşayacaklarını bilemeden geldiler. Ama sağ olsunlar ana vatan onların her zaman esas vatanları oldu. Zaten hiçbir zaman vatanlarından ayrılmamışlardı. Eski Yugoslavya'ya, şu anki Kuzey Makedonya'ya gittiklerinde zaten kendi ana vatanlarından yıllar önce oraya göçmen olarak gitmişlerdi. Daha sonra aynı ana vatanlarına kendi öz vatandaşlar olarak geri döndüler. Annem ve babam 1963 yılında aynı Cebeci Yargı Sokak'taki apartmanda evlendiler. Ben ailenin ilk çocuğuyum. 3 tane kardeşim var. Benden küçük bir erkek kardeşim, bir de kız kardeşim var Kenan Bey.
Evet. Yugoslavya'dan göçmüş, ana vatana, öz vatanlarına dönmüş bir göçmen ailenin İlk çocuğu olarak dünyaya geldiniz. Peki aileniz orada ne yapıyorlardı? Ne işle meşgullerdi? Türkiye'ye geldiler, sonrasında ne yaptılar? Birazcık oradan alalım mı hikayeyi? Anne babanız ne
Kenan
yapardı?
Beyciğim, annemle babam, annem ev hanımıydı. Babam eski Yugoslavya'da, daha doğrusu şu anki Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nin Ohrid kentinde doğmuştu. Annem de şu anda Kosova Cumhuriyeti'nin İpek kentinde doğmuştu. Bunlar annem o da normal olarak öğretmen okuluna devam ederken bu serbest göçmenlik çıkınca dedem hep birlikte çocuklarıyla birlikte Ankara'ya geldiler ve annem öğretmen okulundan ayrılmak zorunda kaldı. Babam ise ilkokul, ortaokulu ve liseyi Makedonya'da, yani eski Yugoslavya'da okudu ve lise mezunu olarak oradan Ankara'ya, yani ana vatanına geldi. Burada babam ilk geldiklerinde devletimiz işini yapan veya usta ehli, yani bizim buradaki bildiğimiz meslek lisesi mezunu olduğu için babamı Merkez Bankası'na yerleştirdiler. Babam Merkez Bankası banknot matbaasında para basımda çalışmaya başladı.
Mesleği neydi babanızın?
Babamın mesleği orada kalıpçılık olarak geçiyordu. Daha sonra marangozluk olarak, marangozluğu da öğrenmişti. Yani buradaki karşılaştırmaya bakar iseniz iç mimari olarak da tasvir edilebilir.
Evet.
Ama ilk mesleği orada kalıpçıydı.
Kalıplar çıkarmaktan, baskı kalıpları
Kalıp, evet,
çıkarmaktan da
kalıplar
bahsediyor.
çıkarmak,
Dolayısıyla
baskı.
baskı kalıbı çıkardığı için para kalıplarını, para baskısının kalıbını da çıkartacağı düşünüldüğünden herhalde Merkez Bankası'nda
Evet,
çalışma
o
yapıyor.
dönemde sanırım babamın bize anlattığı kadarıyla o paralar bu baskı kalıplarıyla veya işte kurşun bloklar denilen kalıplarla falan basılıyor idi. Çünkü o zaman da farklı bir baskı tekniği var idi. Ve onlarla ilgili olarak babam orada çalışmaya başladı ve aynı kurumdan emekli oldu. Ama bu emeklilik dönemine kadar da kendi ikinci yan dalı olan mobilyacılıktan veya marangozluktan da vazgeçmedi ve kendi ustasıyla birlikte kendine ait sitelerde bir dükkan açtılar. Ve bununla birlikte o dükkanı idare ettiler ve hem devlet memuru olarak çalıştılar, hem hafta sonu mobilya atölyesinde marangoz olarak, mobilyacı olarak çalışmaya başladılar. Babamın
Evet.
bir de kara kalem resminde çok kuvvetliydi.
Evet. Merkez Bankası'nda çalışan, Merkez Bankası'nda para kalıplarıyla uğraşan,
Evet,
mesleği kalıpçılık
banknot
olan,
matbaası diyelim
hafta
Kenan
sonu,
Bey
evet,
buna.
banknot
Şu anki zaten
matbaasında.
banknot matbaasında çalışıyordu.
Evet.
Şimdiki teknik gibi değildi. O zaman yani paralar daha farklı bir şekilde basılıyor idi. Çünkü biz babam para basımında çalıştığı için yeni çıkacak paralar geldiğinde babamın o para kokusunu falan biz ellerinden hissederdik.
Evet. O para kokuları arasında Merkez Bankası'nda hafta içi çalışan, hafta sonu bir yandan diğer mesleği, diğer elindeki zanaat olan marangozluğu, mobilya ustalığını bırakmayan ve oradan ürettiğiyle de çocuklarını yetiştiren bir babanın birinci çocuğu oğlu olarak siz Ankara'da Cebeci'de eski Ankara'nın o ıhlamur ağaçları ve kestane ağaçlarının kokuları arasında çocukluğunuzu yaşadınız. Bir yerde okul hayatı başladı herhalde.
Tabii
Nasıldı okul
evet, hemen
hayatı? Neler
zaten
yaptınız?
7-8 yaşına geldiğimizde hemen Cebeci'deki İltekin İlkokulu'na gittim. Orada çok güzel 5 yıllık bir eğitim aldıktan sonra hemen aynı şekilde silsile olarak devam etti. Cebeci Ortaokulu'na devam ettim. 3 yılda oradaki eski sisteme göre Cebeci Ortaokulu'nda okuduktan sonra eski Ankara Kız Lisesi'nin son kayıtlı mezun ve kayıtlı öğrencileriyiz biz. Şu anki Numune Hastanesi'nin, daha doğrusu Etnografya Müzesi'nin arkasında bulunan Ankara Lisesi'nin adı eskiden Ankara Kız Lisesi'ydi. Biz oradaydı, orada okuduk ve mezun olurken de Ankara Lisesi olarak, yani mezun olduk ondan.
Nasıl bir
Çok ilginçti.
öğrenciydiniz okulda peki?
Okulda fen grubundaydım, bir öğrenciydim. Genelde orta halli, kendi halinde bir öğrenciydim. Daha çok nasıl desem, biraz da haşarıydım. Yani birkaç kere amcam esnaf olduğu için amcam benim berberdi, yani esnaf olduğu için benim amcam olmuştu benim. Amcamı birkaç kere lisede çağırmışlardı. İşte bizim orada bir grubumuz vardı. O grupla birlikte, çünkü Cebeci Ankara Lisesi Numune Hastanesi'nin orada olduğu için bir tarafta Hacettepe vardı, bir tarafta Savanpazarı vardı, eski Ankara vardı, bir tarafta da hiç unutmam bit pazarı vardı. Bit pazarından biz çok eski böyle sarı sarı yaprakları olan ve bayağı eski sayıları olan daha farklı kitaplar diyeyim, nasıl desem, Texas Tomics veya Gırgır, bunları alırdık. Yani para biriktirdik 3 liraya 5 liraya, arkadaşlar kendi aramızda parayı toplar o kitapları alırdık. Ben bunlarla alırken ilk aldığım oradaki kitap Kemalettin Tuğcu'nun kitabıydı. Yarısı kitabın yırtıktı hatta. Çok da hoşuma gitmişti. O kitabı ben 1 lira 25 kuruşa almıştım.
Evet.
Çok da güzel bir kitaptı. Son aşamaya kadar kaldı ama son dönemde evde de aradım. Ama bulamadım, ama çok hoş, güzel bir kitaptı ve ondan sonra o baskıyı, zaten Kemalettin Tuğcu'nun o baskısını bulamadım. Ben o kitabı alıp edebiyat ve kompozisyon dersinde o kitabın özetini Ankara Lisesi'nde okurken edebiyat öğretmenimize sunmuştum. Çünkü biz fen grubu olduğumuz için edebiyat derslerimiz çok azdı. Daha çok fen grubu ağırlıklı olduğu için matematik ve bu tür derslerde çalışıyorduk ve çok da güzel bir lise yıllarımız da geçti. Çünkü yanımızda Etnografya Müzesi vardı. Etnografya Müzesi'nin çok da güzel, geniş bir arazisi vardı, bahçesi vardı. Arada bir o müzeyi de gezerdik, dolaşırdık. Altımızda Endüstri Meslek Lisesi vardı. Orada da çok güzel bahçesi vardı. Ankara Lisesi'nin arka tarafındaki bahçe mükemmel bir bahçeydi. Ve son dönemde işte okulun biraz basket takımına falan katıldık. Ve ben Ankara Lisesi'nde 6 fen A'da okur iken okulun handbol takımındaydım. Handbol takımında oynar iken birkaç kere böyle deplasman diye tabir edebileceğimiz işte Eskişehir'e veya işte Manisa'ya, lise arası turnuvalara falan da gittik. Kendi aramızda kendimizi geliştirdik. Böyle bir ilkokul, ortaokul ve lise yıllarım geçti.
Ne güzel. Dolu dolu geçen lise yılları, lise yıllarında.
Evet, lise yıllarını hala özlemle anıyoruz. Özlemle görüyoruz. Hala belli bir 10 tane arkadaşımız var aynı gruptan.
Hala görüşüyorsunuz herhalde.
Fiziki olarak kendileriyle Ankara'da müsait olduğumuzda görüşüyoruz.
Evet, dolu dolu geçen lise yıllarında aslında kitapla ve edebiyatla bir şekilde yolunuz kesişmiş. Az sonra bahsedeceğiz. O yol evet, belki bugün sizi başka yerlere savunmuştur. Evet. Ondan da bahsedeceğiz biraz sonra. Peki lise yılları bitti. Sonrasında neler yaptınız?
Ali lise yılları bitince ilk yıl Kenan Bey üniversitede işte fen grubu olduğumuz için biraz da Ankara Lisesi biraz da böyle nasıl desem havalı bir lise olduğu için siz de bilirsiniz evet, o dönemlerden. Biraz işte yüksek puanlarda yazalım edelim, işte tıp okuyalım, şu eczacılık okuyalım derken hiç benim çok da istemediğim bir şekilde bir tercihler yaptım kendi açımdan. İşte çevremizin etkisiyle, arkadaşlarımızın etkisiyle bir tercihler falan yaptık. Tabii ki üniversite sınavına girdik. O zaman üniversitede iki aşamalıydı. Birinci sınav, ikinci sınav vardı. Birinci sınavda da puanımız çok iyiydi. Ama ikinci sınavda gelince işte bu tıp, eczacılık ve diş hekimliği bu tür tercihlerden dolayı biz şey yaptık, kazanamadık ve o yıl boş geçtik. Yani bu dönemki öğrencilerimizin dediği gibi, bizim çocukların dediği gibi mezuna kaldık diyelim biz.
Evet.
İşte o birinci dönem üniversiteye giremedik. İşte o aşamada hatta ben çok iyi hatırlıyorum, lise son sınıftaydım. Hem üniversite aşamasında biliyorsunuz o zaman hem liseye devam ediyorduk, hem güzel bir böyle farklı bir dershane furyaları vardı. İşte dershanelere giderdi insanlar, işte insanlar farklı yerlere giderlerdi. Biz de işte o aşamada Arı Dershanesi'ne, Kızılay Dershanesi'ne gitmiştik. Çok ilginçti. Şeyden, sizin mezun olduğunuz adını Salih'ti galiba, Kursun Sisesi'nden bir arkadaşım vardı. Evet. Şimdi siz konuşurken aklıma geldi. Bana ilk defa Doğan Kardeş dergisi vermişti. Şimdi konuşurken aklıma geldi. Çok güzel bir dergiydi ve ben Doğan Kardeş dergisine yaklaşık böyle yarım paragraf civarında böyle bir mani gibi, böyle bir havada, soğuktu o gün, Kızılay'daydı Arı Dershanesi. Eskiden böyle tercihli yol vardı Ankara ile Cebeci ile Kızılay arasında, otobüsler o tercihli yoldan giderlerdi. O dönemde o şeyde o ilk nasıl başladı dediğiniz konu oldu ya, o makale gibi, böyle fıkra gibi diyeyim, ne bileyim, mani gibi şeyi o Doğan Kardeş dergisine göndermiştim. Milli Eğitim'de o Doğan Kardeş dergisi sanırım. Evet. İlk böyle edebiyatlı ve şeyle tanışmamız öyle olmuştu.
Ne güzel. Şimdi birazcık daha hızlanalım istiyorum Ali Bey. Programdan önce sizinle konuştuk. Bu nedenle benim de bir Ankaralı olduğumu, hem de Ankara aşığı Ankaralı olduğumu biliyorsunuz. Ben de Ankara Kurtuluş Sesi'yim. Buradan da
bizi dinleyen, çok memnun oldum zaten size karşı.
Kesinlikle bizi dinleyen tüm Ankara Kurtuluş Sesi, Ankara Lisesi, tüm Ankaralı dinleyicilerimize de selam olsun. Bol bol Ankara konuşuyoruz.
Evet.
Süremiz de hızlı ilerliyor. Birazcık daha hızlı ilerleyelim istiyorum. Sonra siz üniversiteye nereye gittiniz, ne yaptınız? Sonra meslek hayatı nasıl başladı? Daha hızlı bir şekilde sizden rica edeceğim.
Evet, tamam. İkinci yıl ben işte çalıştım ettim işte ve arı dershanesi ve dershane şeyleri geçtikten sonra Anadolu Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümünü kazandım. Eskişehir'e geçtim ben. Eskişehir'de İktisadi İdari ve Bilimler Fakültesi'nin İktisat bölümünü okudum ve 4 yıl tabii bir yarım dönem uzamam oldu şeyden dolayı. Başka bir işten dolayı, daha doğrusu ailemin bir sağlık probleminden dolayı babaannem çok rahatsız oldu. Evet. Ankara'ya gidip gelmeye sonra o zaman böyle hızlı tren falan da yoktu. O yüzden bir yarım dönemde uzatmamız olmuştu orada. Anadolu Üniversitesi İktisadi İdare Fakültesi İktisat bölümünü kazandım. Çok da güzel bir lise yıllarını aratmayacak şekilde çok da güzel bir üniversite yılları geçti.
Peki orada. Üniversiteden mezun oldunuz sonra. Daha sonra neler yaptınız?
Üniversiteden mezun oldum. Üniversiteden mezun olunca ilk yıl babamın bir arkadaşının dükkanı aldı beni. İşte arkadaşıyla işlettiği dükkanı aldı. Ama ben tabii mobilyayla şunla bununla çok bir haşır neşir olamadığım için, çekiç bile tutamadığım için babam dedi bu adam okudu. Yani benim için bu çocuk okudu. Bu ise bir şey yaramaz. Biz bunu bir meslek sahibi de bir muhasebeciye şuraya buraya verelim dediler. Bir arkadaşının bir muhasebeci dükkanına verdiler. Orada bir yarım dönem, yaklaşık veya bir yıl muhasebede çalışmaya başladım. İşte hesaptı, şuydu, buydu. Onlarla çalışmaya başladım. O dönemde daha sonra 92 yılında Ankara Üniversitesi'nin açtığı memurluk sınavları vardı. O memurluk sınavlarına girdim. 92 yılında o memurluk sınavlarını kazanıp Ankara Üniversitesi'ne memur olarak başladım. İlk başta memuriyeti öyle başladım. Rektörlük kanalıyla İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı'nda rektörlükte çalıştık. Bize İbn-i Sina Hastanesi'nin döner sermaye işletme müdürlüğüne verdiler. Ben orada hastanenin hem döner sermaye işletmeliğinde çalışıyordum hem orada hocaların yurt dışı yolluklarını hazırlıyordum.
Evet.
Öyle bir dönem 3-5 yıllık öyle bir çalışmam geçti. Ondan sonra
o dönemden sonra neler oldu hayatınızda?
Ondan işte bir askerlik işi oldu. Bir kısa dönem askerliğimiz yapıldı Mamak Muharebe'de. Ondan sonra geldiğimizde bankamızda Halk Bankası'nın sınavlarına girdim 96 yılında. 96 yılında Halk Bankası'na başladım. Uzman yardımcılığı sınavını kazandım. 96 yılından beri 8 Şubat'ta büyük bir ihtimalle atamamız o zaman gelmişti. 96 yılından beri uzman yardımcısı olarak Halk Bankası'na girdim. Hala da bu kamu bankasında çalışmaktayım.
Ne güzel. Bankacısınız.
Evet.
Bir yerde hani hikayenin başında anlattınız. Yeni para basıldığı zaman babam eve geldiğinde ellerinin kokusundan anlardık biz para basıldığındaydınız.
Evet.
Belki de o paraların kokusuyla beraber hayat sizi bir şekilde bankaya sürükledi. Ve bugün siz bir bankada çalışıyorsunuz. Hala devam ediyorsunuz
doğru.
Ve yıllardır bankacı olarak yaşamınızı sürdürüyorsunuz. Ama sadece bankacı olarak yaşamınızı sürdürmüyorsunuz.
Evet.
Bir yandan da aslında o yıllarda başladığınız... o Doğan Kardeş dergisine gönderdiğiniz yazılar ya da lise yıllarında kaçak olarak aldığınız o kitaplarla okuduğunuz ve bir şekilde hayatta bağlar kurduğunuz kitaplar sonra sizi başka bir serüvene yönlendirdi. Neler yaptınız, ne yaptınız, bugün ne yapıyorsunuz?
Şimdi o serüvenin çok ilginçtir. O da hem o bankacılık devam etti. Hep böyle parayla, işte rakamlarla, şunlarla bunlarla haşır neşir olup iken kendim zaten herhalde kendi içimde de vardı galiba. Biraz da belki eşimin de teşviğiyle falan. Biraz makaleydi, hikayeydi, çocuk romanıydı veya şiir gibi bir şeylere yöneldim. Ve aslında daha sonra ilk ben üniversite son döneminde üniversitemizin açtığı bir küçük, yani fakültemizin açtığı küçük bir şiir yarışmasına iki dörtlüklü kendi yazdığım bir eski şiiri anlatan bir şiirle katılmıştım. Ve orada yani beşinci oldum o şeyde. İktisadi İdareler Fakültesi'nin o döneminde ve dergide yayınlanma sözü verilmişti. Ama tabii yayınlamadılar o mezunlar dergimizde. Sonra bu şiir devamlı olarak devam etti. Kendi içimde geliştirdim. Son aşamaya kadar geldim. Sadece kendi duygularımı, kendi içimdeki coşkuları, kendi içimdeki heyecanları ve onları anlattım. şiirlerimde. Lirik olarak yazmaya çalıştım. Daha doğrusu sevgiyi, duayı, aşkı ve insanların unuttukları duyguları, kavuşamamayı, işte bir sonbaharı, bir farklılığı anlatmaya çalıştım. Ve böylece bir şiir yavaş yavaş hem bu sektörde çalışırken hem de alttan kendimi öyle geliştirerek bir şiir olarak, bir hikaye olarak, bir öykü olarak kendime bir yol çizdim kendi açımdan.
Bir yandan bankacılıkla uğraşırken, bir yandan sabahtan akşama kadar bankada çalışırken, bir yandan da hayatın size yaşattığı o duyguları kağıtla, kalemle buluşturdunuz ve şiirle buluşturdunuz. Bu şiirler yazıldı, kıtalar oldu, mısralar birleşti, kıtalar oldu, şiirler oldu, birikti ve sonra günün birinde ne oldu?
Günün birinde bu şiirler birleşti, bir kitap oldu. Bu pandeminin aslında 2019'dan sonra, bu Covid'deki pandeminin bana sağladığı en büyük yarar bu oldu Kenan Bey. Çünkü evet, işte sokağa çıkma yasakları, kaoslar, İşte gitgeller, farklılıklar, şunlar bunlar, ailevi ortamlar, işte korkular, şunlar derken ben ne yapabilirim diye derken, bir de ailemden uzak bir yerde çalışıyorum. Kafamda iyice farklı bir şeyler dolaşmaya başladı. Ve ben Murat Hambungan'ı, işte Ümit Yaşar'ı veya Suna Yakınları falan okur iken bu aşamada kendim dedim, yani dedim bunları bir toparlasam bir şeyler yapabilir miyim diye. Ve o aşamada kendimce düşündüm. 2019'un son dönemiydi galiba. Gene bir arkadaşım vasıtasıyla bir yayıncıyla tanıştım. Bu yayıncının bana gösterdiği yolla birlikte işte bu şeyleri toparladım ve bu Hüznü Kıran Umutlar adlı bir 2021 1 Temmuz itibariyle Hüznü Kıran Umutlar adlı bir şiir kitabım çıktı.
Ne güzel. Yolu açık olsun şiir kitabınızın.
İnşallah.
Şiirler yazan, şiir kitabı çıkaran bir banka müdürü konuğumuz. Bugün Yaşam Öyküsü'nü dinlediğimiz konuğumuz sevgili Ali Yurtseven. Hem bankacı hem de şiirler yazan. Şair diyeceğim ama şair unvanını kabul Yok. Eder misiniz bilmiyorum. En azından duygularını şiire
Değilim,
aktaran.
Ben şair, duygularımı anlatan bir evet. kişiyim. Şair olmak o kadar yani
kolay
o
değil.
Üst unvanı alamam.
Peki.
Yani kendim de onu göremem.
Ne güzel. Peki Ali Bey, bundan sonrası için planlarınız nedir? Hayat bundan sizi nerelere sürükleyecek? Neler yapmayı istiyorsunuz, düşünüyorsunuz?
Valla bundan sonrası için Kenan Bey, ben koçluk konularında da kendimce yetiştirdim. Bir Başkent Üniversitesi'nden bunları eğitimleri aldım. Bundan sonraki hedefim yazabilirsem, iyi bir eğitim alabilirsem bir roman yazabilmek veya yeniden bu şiirlerimi değiştirip elimde zaten bastıramadım veya yazmadım, daha ham olmuş, kontrol aşamasına girmemiş yaklaşık 20-30 tane daha şiirim var, böyle çıkmamış. Bir onları bir toparlayıp yeniden bir kitap halinde getirebilmek. Yani bundan sonra üretken olmaya çalışacağım. Yani farklı bir sektörde üretkendim, vatanıma, milletime hizmet ettim ama bundan sonra bu yönde, farklı bir yönde, bir farklı bir şekilde üretken olmaya çalışacağım insanlara. Ve bilgimi, birikimimi uygun olduğu sürece, farklılık yarattığım sürece, farklılık yaratacağımı düşündüğüm insanlara veya farklı kişilere, farklı toplumlara bunları yaymaya çalışacağım.
Ne güzel. Çok mutlu olduk.
Yandan bir kitap projem de var tabii ki ama zaman, mekan ne gösterir o da takdirdir artık.
Elbette. Bugün yaşam öykünüzü paylaştığınız için çok mutlu olduk. Sizi daha yakından tanıdığımız için çok mutlu olduk Ali Bey. Yavaş yavaş programımızın da sonuna geliyoruz. Son olarak dinleyicilerimize ne paylaşmak istersiniz? Ne mesaj vermek istersiniz?
İnsanları, yani ben şunu yaptım. Şiir kitabı çıkartırken de kendime de, bankada çalışırken de kendimde hepsini şunu yaptım. İnsanın hayali olmalı. Ve bu hayal gerçekleştirebilecek bir hayal olmalı. Ve insanlar hayallerin peşinde koşmalıdırlar. Eğer ki hayalin peşinde koşabilen ve o salt hayali yakalayabilen insanlar her daim her şekilde mutlu ve başarılı olabilirler. Çünkü ne zaman doğacağımız veya ne zaman bu hayatımızın sonlanacağını bize ait değil. Biz sadece bize verilmiş o sıkıştırılmış zamanda yaşamak zorundayız. Madem böyle bir sıkıştırılmış zamanda yaşıyoruz, insanlarımızın, yani bizim hayallerimiz vardı. Benim de hayalim vardı ve bu hayalim 2021 yılında Hüznü Kıran Umutlarla gerçek oldu.
Ne güzel.
Yani hayallerinizi gerçekleştirin. Hayallerinizden vazgeçmeyin ve hayallerinize boş vermeyin.
Çok teşekkür ediyoruz. Programımıza konuk olduğunuz, yaşam öykünüzü bizlerle paylaştınız. Çok mutlu olduk dediğim gibi. Çok teşekkürler Ali Bey. Çok sağ olun.
Teşekkür ederim ben.
Evet efendim, bugün programımızın konu sevgili Ali Yurtseven'di. Ali Yurtseven kendisinin de anlattığı gibi Yugoslavya'dan göçüp gelen bir ailenin ilk çocuğu ve dolu dolu Ankara'da, Ankara yıllarında, o eski Ankara, güzel Ankara yıllarında Ankara'yı dolu dolu yaşamış, orada öğrenciliğini geçirmiş, üniversiteyi Eskişehir'de okumuş ve ardından bankacı olmuş bir değerli isimdi, bir değerli insandı bugün yaşam öyküsüne konu ettiğimiz. Hep diyoruz ya, Kentin Gizli Öyküleri programında gerçek yaşamdan insan öykülerini paylaşıyoruz. Hem de mahallemizden, sokağımızdan, yaşamın tam da orta yerinden insan hikayelerini paylaşıyoruz. Ali Bey yıllarca bankacı olarak çalışmış ve az önce de söylediğimiz gibi babasının o para kokan elleri belki de onu hayatına garip bir şekilde, kadere ağlarını örmüş ve bankacı yapmış. Ama bir yandan da yazmaya, üretmeye, şiirler yazmaya devam etmiş ve pandemi de belki de birçoğumuzun yaptığı gibi ertelediğimiz birçok şeyi yapmak için fırsat bulup o şiirleri birleştirip bir şiir kitabı çıkarmış. O şiir kitabı ilk kitabı ama eminim ki ben son kitabı olmayacak ve devam edecek. Ali Bey kendisine söylediği gibi hayallerinin peşinden koşmaya, üretmeye devam edecek. Umarız çoğalır hayallerinin peşinden koşan ve yaşam öykülerini bu programa konuk olarak, konu olarak alacağımız kişilerin sayısı. Bizden bu haftalık bu kadar. Kentin Gizli Öyküleri programının sonuna geldik. 2 hafta sonra salı günü saatlerimiz 16'yı gösterdiğinde bizler Açık Radyo mikrofonlarından Kentin Gizli Öyküleri programıyla tekrar sizlerle birlikte olacağız. Sizleri de bekliyoruz efendim. Ben Kenan Doğan, program asistanımız Tuğçe Günalan ve teknik masadaki Açık Radyo çalışanı değerli arkadaşlarımla birlikte sizlere sağlıklı ve güzel günler diliyoruz efendim. Hoşça kalın.
Kentin Gizli Öyküleri. Kentin isimsiz kahramanları ve ilham veren yaşamları. Sıradan insan öyküleri. Hazırlayan ve sunan Kenan Doğan.